Ayrım 16.
Yunmen'e Budizmin nihai sırrının ne olduğunu sormuşlar. Meyveli börek diye cevap vermiş üstad. Japon üstadı Takeo'nun ifadesiyle bir keşiş Buda mıdır diye sorarsa, üstad yumruğunu kaldırır, eğer Budizmin nihai gerçeği nedir diye sorarsa, keşiş daha cümlesini bitirmeden üstad çiçek açan bir erik dalı diye ya da avluda selvi ağacı diye haykırır. İşin esprisi şudur, cevaplayan zihnin hiçbir yerde durmaz. Bir cevabın uygunluğu hakkında hiç düşünmeden hemen tepki verir. İşte bu zihne kendi kendisine davranmak konusunda izin vermektir. Fakat düşünmek aynı zamanda aksiyondur ve Yunmen şöyle demiş de olabilirdi. Hareket ederken sadece hareket et, düşünürken sadece düşün. Her şeyden önemlisi zikzaklar çizme. Başka bir ifadeyle, eğer kişi düşünecekse sadece düşünmelidir. Fakat düşünmek hakkında değil tabii ki. Bununla birlikte Zen, düşünmek hakkında düşünmenin de bir eylem olduğunu kabul edecektir. Kuşkusuz bunu yaparken sadece bunu yapmak ve içinde hareketli olduğumuz aşamanın bir üzerine çıkma konusunda geriye doğru sonsuz devam eden regresyonların içine düşmemek şartıyla. Dolayısıyla Zen, kişiye düşünce ve aksiyon dualizminden kurtuluşu da sağlar. Çünkü o davrandığı gibi düşünür. Aynı serbestlik, üstünü olma ve inanç niteliğinde. Wu Xi'nin davranışı kesinlikle anti-entelektüel bir düşünce dışlaması değildir. Wu Xi'nin herhangi bir aşamadaki bir aksiyondur, fiziksel ya da psikolojiktir. Aynı anda dış merkezli bir kontrol ya da gözetleme gayreti de söz konusu değildir. Bu eyleme geçme ve aynı zamanda da eylem hakkında düşünme girişimi aynı kendisi hakkındaki düşüncesiyle özdeşleştirmenin ta kendisidir. Kendisi hakkında bu ifade yanlıştır yargısını belirten cümlenin içerdiği aynı çelişkiyi içerir. Aynı şey his ve aksiyon arasındaki ilişki için de geçerlidir. Çünkü his bu durumda sonsuza kadar kendisini gözetleme ve hissetme eğilimine yakalandığı zaman hem aksiyonu hem bir aksiyon şekli olarak kendisini engeller. Aynen eylemin tam orta yerinde fırsattan en iyi şekilde istifade edip etmediğimize bakmaya kalktığımız zamanki gibi. Yemeğin tadına bakmakla yetinmeyip aynı zamanda kendi dilimin de tadına bakmaya kalkmam gibidir bu. Ya da mutlu olmakla yetinmeyip hiçbir şey kaçırmadığını emin olmak için mutlu olduğunda hissetmek istemesine benzer. İster hafızalarımıza, isterse zihinlerimize kendi başına hareket etmeleri için güvenelim, sonuç aynı kapıya çıkar. Sonuçta tüm bilgi ve kontrolümüzün ötesindeki bir kaynaktan hareket etmek ve düşünmek, yaşamak ve ölmek zorundayız. Fakat bu kaynak aslında biz kendimiziz ve bunu gördüğümüz zaman o artık tehdit edici unsur olarak yolumuza dikilmeyecektir. Zihnin gören fakat kendisini göremeyen bir göz gibi olduğu gerçeğini ne dikkat, ne duraksamalar, ne de motivasyonlar, ne iç gözlemler asla değiştirmeyecektir. Sonuçta ürpertici felcin tek çıkış yolu sonuçları hiç düşünmeden aksiyona dalmaktır. Bu ruha sahip bir aksiyon kalıplaşmış standartlara doğrudur ve yanlış olabilir. Fakat kalıplaşmış aşamaların üzerindeki kararlarımız ne yaparsak yapalım, biz ne olursa olsun bunun sonuçta doğru olduğu hükmümüzle desteklenmektedir. Başka bir şekilde ifade etmek istersek ona dalarken ikinci bir düşünce, bir pişmanlık, bir duraksama, şüphe ya da kendini suçlama asla olmamalı içimizde. Bu yüzden Yunmen birisi kendisine Tao nedir diye sorduğunda son derece basit bir şekilde yürümeye devam et diye cevaplamıştır. Fakat ikinci bir düşünce olmadan çift zihinlilikten uzak bir şekilde hareket edebilmek pek de yapabileceğimiz taklit için bir kural değildir. Çünkü başka bir şey yapmanın gerçekten imkansız olduğu konusunda en ufak bir şüphe kırıntısı kalmayacak şekilde bir kesinlik olmadığı müddetçe bu tip bir aksiyonu kavrayamayız. Huang Po şöyle der, İnsanlar zihinlerini unutmaktan çekinirler çünkü tutunacakları bir şeyden yoksun bir şekilde boşluğa düşmekten korkarlar. Boşluğun gerçekten boşluğu olmadığını, fakat Dharma'nın gerçek sahası olduğunu bilmezler. onun peşinden koşulmaz, o aranamaz, hikmet veya bilgiyle kavranamaz, kelimelerle ifade edilemez, onunla maddi yollardan bağ kurulamaz, yani objektif bir tarzda erdemli başarılarla da ulaşılamaz ona. Şu halde ne zaman bu zihnin zihin aracılığıyla kavranılmasının imkansızlığı ortaya çıkar ve fark edilirse, işte Wu Wei'de, yani hiçbir şey yapmadan sessizce oturabilmek de o zaman anlaşılır. Ki baharlar böyle gelir ve çimenler kendiliğinden büyür. Zihnin kendisini serbest bırakmak için uğraşmasına ya da uğraşmamak için uğraşmasına gerek yoktur. Bu daha başka yüzeysellikler de doğuracaktır. Bununla birlikte psikolojik bir strateji meselesi olarak yüzeysellikten kaçınmaya çalışmak da gereksizdir. Japon üstad Bankei'nin öğretilerinde bu, kendisini kavrayamayan zihin doğmamış olarak görülür. Bu sembolik bilgiler sahasında ortaya çıkmayan bir zihindir. Manastır dışından bir adam şöyle sormuş: "Sizin doğmamış konusundaki öğretilerinizi takdir ediyorum. Fakat alışkanlıklardan vazgeçmeyi öğrenmek zordur. Bu yüzden ikinci düşünce her zaman ortaya çıkmaya devam etmektedir. Ve insanın kafası bununla karışınca da doğmamışla tam bir uyum içerisinde olmak iyice zorlaşıyor. Ona nasıl güvenebilirim?" Bankei şöyle demiş: "Eğer ortaya çıkan ikinci düşünceyi susturmak için bir girişimde bulunursan, duran zihinle durdurulan zihin bölünür ve zihinde huzur kalması için gerekli tüm fırsatlar da tükenmiş olur. Dolayısıyla senin için en iyisi aslında ikinci düşüncenin olmadığına ve ikinci düşüncelerin seni kontrol etme olasılığının var olmadığına inanmandır. Bununla birlikte karma ile ilgili benzeşmeden dolayı, ki bunun sayesinde görür ve duyarsın, bu düşünceler geçici olarak ortaya çıkar ve daha sonra kaybolurlar. Fakat bir asılları yoktur. Ortaya çıkan düşünceleri atmak aynen kan lekelerini kanla yıkamaya kalkmak gibidir aslında. Üzerimizdeki kirle kala kalırız. Çünkü her ne kadar ilk kan artık orada yoksa da yine kan vardır. Eğer bu şekilde devam edecek olursak kir asla gitmez. Bu zihnin doğmamış, bitmeyen ve karışmayan yaratılışından kaynaklanır. Eğer ikinci düşünceyi etkili bir düşünceyle ele alırsak ölüm doğum döngüsünün etrafını turlar dururuz. Böylesi bir düşüncenin sadece geçici bir zihinsel imge olduğunun farkına varmalı ve onu kavrama ya da reddetme girişimlerinde bulunmamalısınız. Olduğu ve durduğu gibi yalnız bırakın onu. Aynadan yansıyan bir imge gibidir o. Hiçbir imge aynada duramaz. Bu da zihni, yeni, gerçek, doğmamış zihin, bir aynadan binlerce defa daha berrak ve temizdir ve daha açıklanması mümkün olmayan bir şekilde harikadır. Onun ışığında böylesi düşüncelerin tamamı bir iz bile bırakmadan kaybolur giderler. Eğer bu şekilde bir anlamaya inanırsanız, böyle düşünceler ne kadar güçlü gelirlerse gelsinler bir zarar veremezler. Huang Po da aynı öğretiyi ifade etmekteydi aslında. Eğer zihinden ayrı olarak fark edilecek ya da erişilecek bir şey olduğu iddia ediliyorsa ve bundan dolayı da zihin onu aramak için kullanılıyorsa, bu demektir ki bu zihni anlayamama ve bu arayışın amacı aynı şeydir. Zihin zihinden bir şeyle kavranamaz ve bu amaçla da kullanılamaz. Çünkü milyonlarca kalpa gelip geçse bile başarı günü asla gelmeyecektir. Zen'in içinde oluştuğu ve bulunduğu toplumsal koşulların da göz önünde bulundurulması gerektiği kanısındayız. Bir defa Zen, toplumsal konvansiyon ve grupça şartlanma aşamalarını geçmiş bir kişi için meditasyon yoludur. Zen, bu şartlanmanın kötü sonuçlarını tedavi eden ve aşırı bir ben bilincinin yol açtığı zihinsel felci ve kaygıyı da tedavi eden bir ilaçtır. Titiz ritüeller ve uygunluk üzerinde önemli durmalarıyla bilinen Konfüçyanizmin düzenlediği toplumların geri planlarına da karşı olarak görülmelidir. Japonya'da da eğitimleri sırasında gerekli katı bir öğretime tabi tutulan samuray kastı ve devamlı savaşlar sırasında samurayların maruz kaldıkları duygusal gerginlikle de ilişkili olarak ele alınmalıdır. Bu şartlar için bir ilaç olarak Zen, konvansiyonları yıpratmak ya da yıkıp atmak için uğraşmaz. Fakat tersine onları artık yerleşmiş olarak kabul eder. Japonya'da Zen'in çay töreni olarak icra edilmesinde bu kolayca görülebilir. Bu yüzden zen, konvansiyonun zayıf olduğu bir toplumsal ortamda ya da aşırı bir noktada konvansiyona karşı zeni suistimal etmeye hazır yıkıcı amaçlara sahip açık bir başkaldırı ruhunun oluştuğu ortamlarda oldukça tehlikeli olabilir. Bunu aklımızdan çıkarmayarak zenin özgürlük ve doğallığını bakış açımızı kaybetmeden gözlemleyebiliriz. Toplumsal şartlanma, zihnin kendisi hakkında sabit bir düşünceyle özdeşleşmesini, bir kendini kontrol aracı olarak destekler, bunun sonucu olarak da insan kendisini ben olarak algılar. Artık bu noktadan sonra zihinsel ağırlık merkezi spontan ve asıl zihinden ben imgesine kayar. Bu gerçekleştikten sonra da ruhsal yaşamımızın merkezi de artık kendini kontrol mekanizmamızla özdeşleştirilebilir. Bu yüzden de benim nasıl kendimi serbest bırakabileceğimi görmek imkansızlaşır. Çünkü ben tam anlamıyla kendimi kontrol etmeye çalışan alışıldık çabamdır. Daha sonra da amaçsız, yapmacık, samimiyetsiz olmayan hiçbir zihinsel aksiyonda bulunmadığımı görürüm. Bu yüzden kendimi serbest bırakmak için ne yaparsam yapayım, bu kontrol için yapılan alışıldık gizli bir çaba olacaktır. Amaçlı bir şekilde doğal olamam, benim için doğal ve kendiliğinden olmak önemli olursa eğer, öyle olabilme niyeti o kadar güçlenir ki ondan kurtulamam ve o da doğal olabilmenin tam anlamıyla gerçekleştirilmesinin önündeki tek engel olarak kalır. Bu durum şuna benzer, doktor bana bir ilaç vermiş ve bu ilacı kullanırken bir maymunu düşünürsem ilacın hiçbir işe yaramayacağını da belirtmiştir. Maymunu unutmam gerektiğini hatırladığım an tam anlamıyla bir çıkmazda bulurum kendimi. Bu durumda yapmak, yapmamak, yapmamak ise yapmak anlamına gelir. Evetin, hayır, gitin, dur anlamına geldiği bir durumdur bu. İşte tam bu noktada zen karşıma çıkar ve bana şöyle der. Tamam, maymunu hatırlamaktan kurtulamıyorsun. Fakat düşünsene bir, bunu kasıtlı mı yapıyorsun? Başka bir ifadeyle kasıtlı davranmaya niyetli olmayı amaçlayan birisi miyim? Birdenbire bu niyetlenmenin de aslında kendiliğinden olduğu ya da benim kontrolcü egomun yine benim kontrol edilemeyen ya da doğal kendimden ortaya çıktığını fark ederim. İşte tam bu anda egonun tüm entrikaları suya düşer ve ego kendi kazdığı çukurda bulur kendini. Spontan olmanın aslında imkansız olduğunu görürüm. Çünkü eğer bir davranışı sergilemekten alamıyorsam kendimi, bu o davranışın spontan yani kendiliğinden olduğunun bir göstergesidir. Öte yandan aynı zamanda o davranışımı kontrol altında tutmaya çalışıyorsam bunu bir zorlama olarak yorumlayabilirim. Bir zen üstadının dediği gibi bu noktada oturup güzelce gülmekten başka yapacak hiçbir şey kalmamıştır senin için. Bu merhale bilincin tüm niteliğinin değişime uğradığı yerdir ve kendimi yeni bir dünyada hissederim. Fakat aslında her zaman bu dünyada yaşamakta olduğumda açıktır. Nefes alma, işitme, hissetme gibi isteğe bağlı ve amaçlı eylemlerimin kendiliğinden meydana geldiğini fark eder etmez artık kendiliğinden olmaya çalışma çelişkisinden kurtulurum. Gerçek bir çelişki yoktur çünkü çabalamak kendiliğindendir. Bunu görünce zorunlu, engellenmiş ve bir noktaya kilitlenmiş duyumsama ortadan kaybolur. Daha önce de gördüğümüz gibi zihin isteğe bağlı ve istek dışı yönlerinin aynen spontan olduklarının keşfi, zihin ve dünya, bilen ve bilinen arasındaki dualizme ansızın bir son verir. Kendimi içinde bulduğum bu yeni dünya olağanüstü bir şeffaflık ve engellerden kurtulmuşlukla donatılmıştır. Bundan dolayı sanki ben her şeyin içinde oluştuğu boş bir alana dönüşmüşüm izlenimi doğmuştur. Öyleyse buradaki espri çok sık bir şekilde tekrar edilen tüm varlıkların en başından beri zaten Nirvana'da oldukları, tüm dualitenin yanlış bir imgeleme olduğu, sıradan zihnin tağı olduğu ve bundan dolayı da onunla uyum içinde olmaya çalışmanın bir anlam ifade etmediğidir. Chang Tao şöyle der, boş bir gökyüzü gibi sınırsızdır. Fakat işte tam buradadır. Her zaman derin ve berrak. Bilmeye çalışırsan göremezsin onu, tutamazsın. Fakat kaybedemezsin de. Onu elde etmemekle elde edersin. Sen susunca o konuşur. Sen konuşunca susar. büyük kapı sadakalar bahşedilsin diye ardına kadar açıktır. Yolunu kapatan hiçbir kapı yoktur. İşte Satori'si sırasında Hakui'nin ne harika ne harika kurtulmaya çalışan bir doğum ölüm yok, peşinden koşturulması gereken herhangi bir yüce bilgi de yok diye haykırması bunu gördüğü içindi. Ya da Siangye'nin ifadesiyle bir anda unuttum tüm bildiklerimi, yüzeysel yöntemlerin yararı yok çünkü istediğim gibi davranarak uygularım eski yolu. Paradoksal bir ifade tarzıyla şu belirtilebilir ki yapay anlayışından daha yapay başka bir şey yoktur. İnsan ne kadar uğraşırsa uğraşsın, spontan Tao'ya karşı yaşamak şimdiden başka bir zaman ve buradan başka bir yerde yaşamak kadar imkansızdır. Bir gün keşişlerden birisi Bankei'ye kişinin Satori'ye ulaşabilmek için kendisini eğitmesi konusunda ne düşündüğünü sorunca üstad şöyle demiş. Satori aslında karışıklığın karşıtı olarak vardır. Her insanda aslında Buda özünü kendisinde barındırmadığı için karışıklığa yer kalmaz. Öyleyse Satori'nin getireceği nedir ki? Dolayısıyla Tao'dan uzaklaşmanın mümkün olmadığını görünce kişi, Hüseyin Çüye'nin telaşsız adamı gibi ne yanlış düşüncelerden kaçınır ne gerçeği arar. Çünkü bilmemek Buda doğasıdır. Aslında ve bu yanıltıcı değişken, boş beden, dharmakaya'dır. İnsan uğraşmasının gereksiz olduğunu görünce spontan olma çabalarından vazgeçer ve bu yüzden hemen o andan itibaren böyle bir kişi artık spontandır. Zen üstadları genellikle bu durumu şöyle oluştururlar. Kendilerine soru soran kişiyi kaçamak cevaplarla karşılarlar. Bunun üzerine soru sahibi gitmek üzere arkasını döner ve henüz birkaç adım bile atmadan üstadın kendisini ismiyle çağırdığını duyar. Son derece doğal olarak böyle beklenmedik bir hitap karşısında, "Efendim," der soru sahibi. "İşte," der üstad, "işte burada." Batılı bir okuyucuyu tüm bunlar bir çeşit panteizm ya da bütün çatışmaları her şey tanrıdır iddiasıyla silip atmaya kalkışan bir girişim olarak gözükebilir. Fakat Zen açısından bu gerçek doğallığın hemen öncesinde gelen uzun bir yoldur. Çünkü yapmacık ifadeler olan her şey tanrıdır ya da her şey Tao'dur kavramlarının varlığını gerektirmektedir. Zen bu kavramı onun da diğerleri gibi lüzumsuz olduğunu göstererek yok eder. Kişinin kendiliğinden bir yaşam sürmesi bazı düşünce ya da onayların tekrarına bağlı değildir. Kişinin onu gerçekleştirebilmesi böyle planların yararsız olduğunu görmesiyle olur. Zen tüm Tao gerçekleştirme yöntem ve metotlarını bir yılanın üstündeki bacaklar olarak betimler. Yani bunların son derece ilgisiz bağlantılar olduğunu vurgular. Rasyonel bir yaklaşım sahibi bir kişi için şu anda ulaşmış olduğumuz nokta mantıksız gelebilir ki bir anlamda öyledir. Budist bir yaklaşım tarzı için ise gerçeğin kendisinin bir anlamı yoktur. Çünkü o kendisinden daha ötede bir varoluşu gösteren bir işaret olarak algılanamaz. Gerçeğe tatata ulaşmak, karmanın ötesine geçebilmektir. Bu Zen ve Taoizm için evrenin yaşamının ve varlığının ta kendisidir. Tüm noktalarda eksiksizdir ve daha ötelerde amaçlar ileriye sürerek kendisini kabul ettirme gibi bir ihtiyacı yoktur. Bir zendrin şiiri şöyle der, "İnanmıyorsun öyle mi? Ekim'e bak, Eylül'e bak öyleyse. Dağları, nehirleri dolduran sararmış yapraklar düşer de düşer." Bunu görebilmek yine başka bir zendrin şiirinden bahsedilen iki arkadaşın durumunda olmak gibidir. Karşılaşınca gülerler de gülerler. Orman korusu, yerlerde bir yığın yaprak. Taocu mantalite için amaçsız, boş yaşam sıkıntı veren bir şey değildir. Tersine, böyle bir yaşam insana hiçbir yere gitmeyen bulutların ve dağlardaki nehirlerin, el değmemiş vadilerdeki çiçeklerin ve güzellikleri başkaları tarafından görülmek için olmayan yaban güllerinin, kumsalı herhangi bir amaç taşımadan sonsuza dek yıkayıp duran okyanus dalgalarının özgürlüğünü verir. Ayrıca Zen deneyiminin daha çok sunuş özellikleri taşıyan bir giriş olduğu belirtilmelidir. Etik ya da metafizik bir muhakeme zincirinin ilk halkası olarak kullanılamaz. Çünkü ondan sonuçlar çıkarılamaz, tersine sonuçlar ona gider. Hristiyanlığın mutluluk vizyonu gibi yapay olmayan herhangi bir şeyden çıkan başka bir varoluş, bir insanın gerçek sonu herhangi bir amaç için kullanılmak üzere değildir. Filozoflar düşünmenin de sona ermek zorunda kaynayan bir yumurta gibi olduğunu kolayca fark edemezler. Zen deneyimini her şey Tao'dur önerisi şeklinde formüle edip daha sonra onu inceleyip ondan sonuçlar çıkarmaya çalışmak onu tamamen kaybetmektir. Çarmıha germe gibi o Yahudiler için ahlakçılar bir engel, Yunanlılar mantıkçılar için bir aptallıktır. Her şey Tao'dur demek işin asıl noktasını neredeyse yakalar fakat onu elde ettiği anda kelimeler parçalara ayrılır ve artık bir anlam ifade etmez. Çünkü bu nokta kelimelerin kendi ötelerinden bir anlam ifade etmeye çalıştıkları için kırılıp döküldükleri bir noktadır ve buradan daha ötede bir anlam da yoktur. Zen tüm şeyler bir tatatadandır deneyimini evrensel kardeşlik etiğine giriş yapma yanlışına düşmez. Tersine Yuan şöyle der. Eğer gerçek bir insansan çiftçinin öküzünü kovalayabilir ya da açlıktan kıvranan bir insanın yemeğini kapabilirsin. Bu sadece Zen'in kendisinden değil insanların karşılıklı anlaşmalarından doğan bazı yaptırımlar bulunması gereken etik bir konumun üstünde bir anlayış olduğunu belirtmek içindir. Onu mutlaklaştırmaya ya da evrenselleştirmeye çalıştığınız zaman etik konunun varlığını sürdürebilmesi artık imkansızlaşır. Çünkü başka bir yaratığın yaşamını mahvetmeden bir gün bile yaşayamayız. Eğer Zen batıdaki bir dinle aynı fonksiyona sahip olarak algılanıyorsa doğal olarak onun merkezi deneyimiyle insan ilişkilerinin iyileştirilmesi arasındaki mantıksal bir bağ bulmamız gerekir. Fakat böyle bir yaklaşım atı arabanın arkasına bağlamak yani işe tersinden yaklaşmak olacaktır. İşin temelindeki espri, böyle bir deneyim ya da yaşam tarzının gelişmiş insan ilişkilerinin amacı olduğudur. Uzak Doğu kültüründe insan ilişkileri, sorunları Zen'den çok Konfüçyan bir konudur. Fakat Sung Hanedanı'ndan beri Zen devamlı olarak Konfüçyan düşünceyi desteklemiş ve onun temel prensiplerinin Japonya'ya girmesine vesile olmuştur. Zen'in toplumsal düzenle çatışmadan yayılabilmesi için gerekli ortamı yaratma konusunda Konfüçyanizmin önemini görmüştür. Çünkü Konfüçyan ahlakının ilahi ve mutlaktan çok insancıl ve güvenceli olduğu bilinmektedir. Son derece amaçsız olmasına rağmen Zen deneyimi nihai sonuçlara sahiptir. Herhangi algılanabilir bir insan eylemine uygulanabilir. Böyle uygulandığı yerlerde çalışmaya asla yanılmaz bir nitelik katar. Spontan yaşamın belirleyici özellikleri duraksamadan ileriye gitmek, Wu Wei burada amaçsızlık olarak algılanabilir ve Wu Shi yapmacıklıktan ya da basitlikten yoksunluktur. Zen deneyimi amaçsız ve güdümsüz olduğu için öyle herhangi bir yön ve rota göstermemesine rağmen, yapılması gereken bir şey varsa duraksamadan ona döner. Mu Chi Chu, engelsiz işleyen zihindir. Alternatifler arasında zikzaklar çizmez. Zen eğitiminin büyük bir bölümünde öğrencileri kendilerinden düşünmek ya da seçmek için hiç düşünmeden çözmeleri beklenen çıkmazlarla karşı karşıya getirmektir. Ortaya çıkan duruma verilecek tepki, eller birbirine vurulduğunda çıkan ses gibi duraksamadan ya da çakmak çakıldığında parıldayan ateş gibi hiç beklemeksizin ortaya çıkmalıdır.